الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi herkesin bildiği değişmez bir gerçek var. Bize sormadan Allah-u Teala bizi yarattı. Irkımızı, anamızı, babamızı, yaşayacağımız çağı, memleketi ve sahip olacağımız imkanları O belirledi. Sonra da bizim için bir yaşama süresi belirledi. Hayatımızı imtihan için oluşturduğunu da bize bildirdi. Her insan kendisini yaratanın Allah olduğunda en küçük bir şüpheye sahip değildir. Herkes gayet iyi bilir. Öleceğini bilmeyen de yoktur. Fakat bakarsınız ki birileri kendi elinde olmayan şeylerle övünür. İşte biz Türk'üz, biz Arap'ız, biz... Tamam da sen mi tercih ettin bunu kardeşim? Bu Allah'ın verdiği bir şeydir. Allah'ın yarattığı şeyler ne övünmenin ne de karşı tarafı yermenin bir gerekçesi olabilir. Yok efendim ben erkeğim, o kadın. Tamam sen erkek yapan, onu kadın yapan Allah-u Teala'dır. Sonra bakarsınız ki Allah'ın verdiği imkanları kullanarak Allah'ın kurduğu düzene kafa tutmaya çalışıyor. Şimdi herkes Allah'a kulluk ediyor. İşte bugünkü dersimizin konusu Allah'a kesintisiz kulluk. Şimdi insanlar zorunlu konularda zaten herkes Allah'ın kulu olmak mecburiyetinde, başka bir seçeneği yok. Yani hayatını sürdürmek için Allah'ın koyduğu kurallara uymak zorunda. İşte gece uyumak, dinlenmek, yemek, içmek, temiz havada yaşamak, işte vücudunu bir takım şeylerden korumak falan. Bunlar da Allah'ın koyduğu kurallara uymazsa yaşama şansı yok. Daha birçok şeyler. Bir de Allah-u Teala'nın insanların seçimine bıraktığı bir takım şeyler var. Bakıyorsunuz ki birçok insan kendi seçimine bırakılan konularda Allah'a kafa tutuyor. Allah'a yol göstermeye çalışıyor. Halbuki madem her şeyini O'na borçlusun, O'na isyan ederken de O'nun verdiği imkanları kullanmaya çalışıyorsun, o zaman akıllı bir insan Allah'a tam teslim olan insandır. İşte insanların bu tavırları, yanlış tavırları dürüst kimseleri üzüyor. Yani mesela Allah'ın nebileri kendilerine yapılan yanlışlar karşısında üzülüyorlar. Ya niye bu insanlar böyle yapıyor? Nedir ellerine geçen? Yaptıkları yanlışlardan dolayı bir sürü sıkıntılara giriyorlar. Ya yarın ölüp gideceksin. Bu dünyada kim kalmış? Yok öyle değil. İşte mesela şeyde Hicr suresi Kur'an-ı Kerim'in 15. suresinin son ayetlerinde Allah-u Teala'nın Nebimize bir hitabı var. Diyor ki وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكُ Çok iyi biliyoruz ki senin için daralıyor ya Muhammed. Niye içi daralıyor? Bima yekulun. Onların söylediği sözlerden dolayı içi daralıyor Muhammed Aleyhisselam. Yani o onlardan hiçbir şey istemiyor. Ben senin hiçbir şey istemiyorum diyor. Ve onlara anlattığı şeyler de onları dünyada da ahirette de mutlu edecek olan şeyler. Ama sanki onlara en büyük düşmanmış gibi davranıyorlar. Ve Allahü Teala diyor ki Resulullah, "Fesebbih bihamdi rabbik." Sen Rabbinin her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ, onun emrine tamamen uy. Ve küm mines sacidin, sen secde edenlerden ol. Nedir secde eden? Allah ne diyor? Ha tamam, başla ya Rabbi. Allah ne diyorsa o. Yok Allah öyle diyor ama ben de böyle diyorum değil. Allah ne diyorsa o. Bu emir kime veriliyor? Muhammed Aleyhisselam'a, değil mi? Allah ne diyorsa o. Buna çok dikkat edelim. Muhammed Aleyhisselam daha sonra nasıl ilahlaştırılmıştır onu biliyoruz zaten. Sanki Allah öyle diyor, ben de böyle diyorum şeklinde bir sürü şeyler bize anlatırlar. Ondan sonra ve'bud rabbek, Rabbine kulluk et. Kul ne demek? Mesela şimdi biz esir kelimesini biliyoruz. Arapçada esire kul denir. Niye esire kul denir? Esirin itiraz etme hakkı var mıdır? Var mı? Yok. Mesela şey yaptı, savaşta geldi asker, orada birkaç tane düşman askerine tüfekleri dayadı, teslim ol dedi. Onlar teslim olurum ama bir şartla diyebilirler mi? Şart koşma imkanları var mı? İşte bu insanların bildiği kelimeyle Cenab-ı Hak bize hitap ediyor. Yani insan, mesela Araplar bunu biliyor ki esir, esir olduğu kimseye itiraz edemez. Biz de biliyoruz tabii. Şimdi bunlara abd deniyor Arap dilinde. Peki ve abud rabbeke, Rabbine kulluk et. Yani nedir? Rabbin ne diyorsa onu yap. Sen onun esiri olduğunu bil. Şimdi siz esiri teslim aldığınız zaman sadece dış hareketlerini bilirsiniz. Belki içinden size en büyük düşman olabilir. Bundan haberiniz yoktur. Yalan da söyleyebilir. Ama Allahü Teala insanın kalbini de biliyor. Dolayısıyla bana teslim ol dediği zaman içten de dıştan da ona itiraz etmeyeceksin. Ve'budu rabbeke demek, Rabbine kul ol demek. Rabbin ne diyorsa onu yap. İçten ve samimiyetle. Şimdi esirden farkı o bir müminin. Esir mecbur kaldığı için yapar. Eline bir fırsat geçse belki kendini esir alanı öldürebilir. Ama Allah'a kul olmak içten boyun eğmeyi gerektirir. Onun için dikkat ederseniz dışından boyun eğiyormuş gibi gözüküp de içinden Allah'a karşı güveni olmayan kişiye ne denir? Münafık denir. O kafirin yalancısı, değil mi? İki türlü kafir var. Birisi dürüst söylüyor, ben inanmıyorum diyor. O dürüst, seni kandırmıyor. Bu da kafirin yalancısı. Bu ikinci bir cezayı daha hak ediyor, yalan söylemesine karşılık. Ama Allah'a kullukta, Allah'a kulluk edeceksen önce içten, samimiyetle Allah'a yöneleceksin. Allah ne diyorsa o diyeceksin. Sonra da dış davranışlarını Allah'ın emrettiği gibi yapacaksın. Kesintisiz kulluk. Ha, yanlış yaptığın zaman da ya Rabbi ben yanlış yaptım, beni affet diyeceksin. Affet dediğin zaman da öyle lafla da olmayacak. Önce kendini düzelteceksin. Ondan sonra Allah seni affedecek. Düzeltmeden yok. Yani işte Kadir Gecesi'ni kim şey yaparsa, ihya ederse bütün geçmiş günahları affedilmiştir o. Bu dine yapılmış en büyük iftiralardandır. Ve maalesef Resulullah'ın adı kullanılır hadis kitaplarında. Yok efendim Ramazan'ı işte şeyle geçiren gecelerinde inanarak ve karşılığını Rabbinden bekleyerek kim işte kaim olursa, ibadet yaparsa geçmiş günahlar affedilir. Ah ne güzel. Tabii bu dine sokuşturmuş bu şeyler Müslümanları en güvensiz, en güvenilmez kişiler haline getirmiş. Kişiliklerini sıfıra indirmiştir. Halbuki Allah ne diyorsa o. Mesela Allah-u Teala En'am suresinin 54. ayetinde şöyle diyor. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Ya Muhammed, ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman, bak Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor. جَاءَكَ sana geldiği zaman فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ayetlere inanıyor bunlar. De ki üzerinizde selam. Yani ebedi bir kurtuluşa sahipsiniz. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Rabbi kendisine, Rabbiniz kendisine rahmeti yazmıştır. Yani Allah size ikramda da bulunacak. Ama öyle keyfi değil, kuralsız değil. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ Sizden herhangi biriniz bir cehaletle, Türkçemizde denir ki bir cahillik ettim. Bir cahillik ettim diyen kişi ne yapmış olur? Evet, kendine hakim olamadan bir suç işlemiş olur. Yani kendinize hakim olamadan hanginiz bir kötülük yaparsanız ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ Kim ondan sonra yaptığı yanlıştan dönerse öyle tevbe efendim Seyyid-ül İstiğfar duasını okuyalım işte falan akşam şu da değil. Tevbe şu duayı bu duayı okumak değil. Tevbe dönüş yapmak demektir. Yaptığın yanlıştan bir kere döneceksin. Döndükten sonra ne olacak? Ve aslaha kendisini de düzeltecek. Davranışlarını düzeltecek. Öyle şey yok. Peki öyle olursa ne olur? فَاَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ Allah sizin yani tevbe eder, dönüş yaparsınız. Kendinize düzeltirseniz Allah gafurdur. Gafur ne demek? Yani sizin günahlarınızı sıfırlar. Örter. Tamam. Tamam. Hiç yapmamış gibi bir şey yapar. Rahim de ne demek? İkramda bulunur. Olay bu. Yok efendim şunu yaparsan şu, bunu yaparsan bu değil. Efendim işte hacca umreye gittik mi sıfırlarız. Oh ne güzel. Gel ondan sonra milletin anasını ağlat. Böyle bir din yok. Ama din maalesef o hale getirilmiştir. Geçen de kardeşim anlatıyor. Bir ticari ilişkilerde işte birisiyle muhatap olmuş. Oruç tutmuyor diyor. İşte Kadir Gecesi günü tutacağım. Diyor ki o gün de gördüm aklımı gene tutmamış. Fakat Kadir Gecesi'nde sabaha kadar cami o cami senin bu cami benim diye dolaşmış. Niye? Resulullah'a yapılan bir iftirada işte men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tekaddeme min zenbi. İşte kim işte Kadir Gecesi'nde inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek o şeye uyanık geçirirse bütün geçmiş günahlar affedilmiş. Oh ne güzel. Böyle bir din yok bakın. Din maalesef birçoklarının keyfine uydurulmuştur. Ama Allah ne diyor? Diyor ki bir, kendini tutamayarak bir kötülük yaparsan. Peki niye kendini tutamayarak diyorsun? Tamam bakın şey, Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini tutmadı, İblis de. Allah İblis'e Adem'e secde et dedi, etmedi. Niye etmedin dediği zaman ne yaptı? Kendini haklı görmeye çalıştı değil mi? Kendini tutamadı denir mi burada? Şuurlu bilerek bir isyan. Allah ne yaptı? Onu kovdu. Adem de Allah'ın yasakladığı ağaçtan yedi. Çünkü kendisine dediler ki bu ağaçtan yersen, İblis dedi ki işte ölümsüz olacaksın. Bu ağaçtan yersen yok olmayacak bir saltanata sahip olacaksın diye önüne koyduğu o hayali hedefler onu şey yaptı, etkiledi. Kendine hakim olamadı, şey yaptı. Nasıl Allah-u Teala uyardığı zaman ya Rabbi ben yanlış yaptım dedi. Kendine hakim olamamak bu. Eğer Adem de deseydi ki yaptıysam ben yaptım sana ne yani iblis gibi deseydi o da kovulurdu. Ondan sonra da ne yaptı? Sonra da dönüş yaptı. Kendini düzeltti. Ama o bahçede kalabildi mi? Elindeki imkanlarını da kaybetti. Onun için her haram mutlaka bir mahrumiyet doğurur. Sen kendini düzelteceksin, ıslah edeceksin ki, mesela ben hep şöyle hayal ediyorum, mesela işledim bir haram, bir basamak merdivenden indim, bir daha en dip basamağa indim. Ya Rabbi ben tövbe ettim, bir daha yapmayacağım. Tamam, tövbe et, yapma. Kendini düzelttikçe bir basamak çıkarsın eski noktana gel. Kendini tamamen düzeltirsen tekrar eski noktana gelirsin. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala ve kederken ufassülül ayet. Böylece ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve litestebine sebilül mücrimin, günahkarların yolu belli olsun diye. Yani günahkarlık bu. Bak Allah böyle diyor. Ayrıntılı olarak açıklayan Allah. Günahkar, şu günah işte şunu yaptın mı kurtulursun diye bir olay söz konusu değil. Günahtan kurtulmanın olmazsa olmaz şartı tevbe etmek, yani dönüş yapmak. Ondan sonra da kendini düzeltmektir. O zaman Cenab-ı Hak affeder. Dönüş yapacaksın. Ben tamam içki içmemeye niyet ettim. Birisi diyordu ya sigarayı bırakmak o kadar zor değil ya. Ben günde en az 20 kere bırakıyorum. Ne ki yani? Bir bıraktın mı bir daha elini almayacaksın. Ve kendini düzelteceksin. Artık o yok diyeceksin. Bitti. İşte Allah-u Teala mücrimlerin yolu belli olsun diye böyle yaptım diyor. O zaman peki İşte Kadir Gecesi'ni yaparsan bütün şeyler affedilir. Kimin yoluymuş? Günahkarların yolu değil mi? Efendim yok işte hacca giderim, umreye giderim, sıfırlarım. O ne demek? Ya efendim şunu yaptım, sıfırladım, bunu yaptım, sıfırladım. Bunlar apayrı bir din oluşturuluyor. Allah-u Teala az önce Hicr suresinin işte ayetlerini okumuştuk. En son ayetinde şöyle diyor. Ve'abud rabbek. Rabbine kulluk et. Yani Rabbine kayıtsız şartsız teslim olacaksın. Ya Rabbi sen ne diyorsan o diyeceksin. Ne zamana kadar? Hatta ye'tiyekel yakin, o kesin olan şey sana gelene kadar. Kesin olan ne insan hayatında? Ölmeyeceğim, öleceğine inanmayan bir tek insan var mı yeryüzünde? Çok kesindir. Ölüm gelinceye kadar. Ne zaman gelecek ölüm? Belli mi? Her an gelebilir. O zaman yapmamız gereken nedir? Her an ölüme hazır olmaktır. Çünkü nefesini alırsın, geriye veremeyebilirsin. Verirsin, alamayabilirsin. Ya bunlar hiçbirisi kendi elimizde değil ki. Her an ölüm gelebilir. Her an geliyorsa o zaman yapmamız gereken nedir? Her an Allah'a teslim olmaktır. Onun için bak burada şuna da dikkat edelim. Bu Hicr suresinin son ayetinde burada muhatap sadece Muhammed Aleyhisselam. İkinci bir şahıs yok. Yani siz Musa ve Harun Aleyhisselam'ı düşünün. İsrailoğulları Firavun'un ağır baskısı altındaydı. Erkek çocuklarını öldürüyor, kızları yaşatıyor kötü maksatları için. Ondan sonra onları en acı sıkıntılara sokuyordu. Sonra Allah Musa Aleyhisselam'ı gönderdi, Harun Aleyhisselam'ı gönderdi. Onlar Firavun'un baskısından kurtuldular. Firavun ve ordusu gözlerinin önünde boğuldu. Boğulunca tüm Firavun'un mirasına onlar kondular. Musa Aleyhisselam da o sıra bir 40 günlüğüne Cenab-ı Hak tarafından Tur'a çağrıldı. O arada Musa Aleyhisselam'ın en güvendiği bilgin kişi olan Samiri zenginleşince hemen yoldan çıktı. İlk yaptığı iş Firavun'un putunu yapıp tapmak oldu. Ya o kadar mucizeyi gördünüz. O kişiden kurtuldunuz. Düşmanınız gözünün önünde öldü. Ne oluyor? İlk yaptıkları iş Firavun'un putuna tapmak. Onun için size bakın. Bir şeyin mücadelesini verirler. Şimdi şöyle olsun, böyle olsun görürsünüz. Bir elime bir fırsat geçsin. Fırsat geçtiği zaman ilk yaptıkları iş o güne kadar mücadelesini verdikleri şeyi yapmak olur. İsrailoğulları gibi. Şirke karşı mücadele etmişlerdi. Şirkin dikaylasını yaptılar. Onun için şöyle dikkat, başkalarını ayıplamak kolaydır. Kendimize bakalım. Zenginleştiğiniz zaman elinize bir sürü günah işleme imkanı geçmiş olacak. Belli mevki ve makamlara geçtiğiniz zaman elinize bir sürü günah işleme imkanı ortaya çıkacak. Orada kendinize hakim olabiliyor musunuz? Ondan dolayı Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ne demişti? Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi demişti. Ya Rabbi, ya Rabbi, benim sadece kendime bir de kardeşime gücüm yeter dedi. Bak, eşime gücüm yeter demedi. Dikkat edin. Evliydi. Kur'an-ı Kerim'de evli olduğuna dair ayetler var. Çocukları vardı. Onu da şeyin Arap dilinin ifadelerinden anlıyoruz. İşte şurada durun diyor. Bak, ben bir ateş gördüm. İnne anestü naran. Size diyor, ondan bir haber getiririm. Size dediği zaman eğer sadece karısı olsaydı ne derdi? Sana derdi, değil mi? Size demesi için karısıyla beraber en az kaç kişi olması lazım? En az 3 kişi olması lazım. Yani en az 2 tane çocuğu var Musa Aleyhisselam'ın. Ama Musa Aleyhisselam ya Rabbi karıma sözüm geçer demiyor, dikkat edin. Çocuklarıma sözüm geçer demiyor. Kardeşime diyor. Niye kardeşime diyor? Çünkü kardeşi Allah'ın nebisi de ondan dolayı. Harun Aleyhisselam. Başkasına değil. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın yanında ikinci bir nebi var mı? Eşi var. Çocuğu olmuş, yaşamamış. Fatma validemiz o kızı yaşamış. Ona ne diyor? Bak, ben seni kurtaramam diyor, değil mi? Bak, eşlerim demiyor. Sahabem demiyor. Burada ne diyor Allah? Sen diyor, Rabbinin hamdine karşılık, hamd yani yaptığını güzel yapmak. Rabbin her şeyi güzel yaptığı için ona karşılık sen boyun eğ. Boş ver öbürlerini. Boş ver dediğin onları bırakma anası değil. Sen onları uyar. Ama onları yola getirmek senin görevin değil. Senin görevin sadece kendini yola getir. Onlara sadece uyarıda bulunursun. Ondan sonra ne diyor? Secde edenlerden ol. Yani Allah ne emretmişse ona baş üstüne ya Rabbi de. Ve abudu rabbek, Rabbine kulluk et. Ne zamana kadar? Hatta yetiyekel yakin, sana o yakin gelene kadar, ölene kadar. Bak, tek kişiye hitap ediliyor. O zaman biz de her birimiz kendimiz için şunu söyleyeceğiz. Benim ancak kendime gücüm yeter. İnsanlar tabii ki insanları sömürmek isterseniz en büyük istismar alanı dindir. İkincisi sağlık, üçüncüsü eğitim. Böyle gider. Çünkü herkes kendini dindar kabul eder. Doğru dinle kimseyi sömüremez. Sömürmek için dini sulandırmak gerekiyor. Ve iblisin de zaten asıl yaptığı şeydir. Nerede oturur iblis? Doğru yolun üstünde oturur. Kendini çok dindar gösterir. Giyimiyle, kuşamıyla, davranışla dersin işte haza, işte hoca ya, baksana. Evet, şimdi burada bakalım din ne? Allah'ın dini ne? Onu Fatih Hoca'dan dinleyelim. Evet.
Hocam teslimiyetten bahsettim. Kur'an-ı Kerim'de insanın Allah'a niçin teslim olması gerektiğine dair çok ayrıntılı bilgiler var. Çünkü bizim hem bedenimiz hem çevremiz zaten Allah'ın koymuş olduğu düzene teslim olmuştur. Bizim menfaatlerimiz sebebiyle Allah'a teslim olmamızın önündeki en büyük engel işte amalar. Yani işte biraz önce hocam örnek verdi, köle ama der mi kendisi teslim alınmış iken? İşte insanoğlu da hem kendi bedenine bakıyor, hem etrafına bakıyor, her şeyi Allah'ın düzenine göre işliyor ama diyor ve teslim olmakta zorlanıyor. Oysa bizim din dediğimiz şey de esasında hem bizim kendi bedenimiz hem bizi çevreleyen etrafımızdaki bütün işleyişin Allah tarafından düzenlenmiş bir ismi, sistem. Yani bütün her şeyin teslim olduğu bir sistem. Niye? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in onlarca ayetinde her şeye bir ölçü koyduğundan bahsediyor. Her şeye bir ölçü. Mesela bir iki ayet hatırlayalım. Talak suresinin 3. ayetinde قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا diyor. Allah her şeye bir ölçü koymuş. Yani ölçüsüz hiçbir şey yaratmamış. Hani insanlar bugün şirke malzeme olsun diye işte Allah istese şöyle yapamaz mı, Allah bildiremez mi, Allah işte affedemez mi gibi işte bütün bu argümanlara karşı Allah-u Teala diyor ki ben yarattığım her şeye bir ölçü koydum. Bu ölçüye göre hareket eder her şey. Yine Ra'd suresinin 8. ayetinde ve küllü şeyin indehu bir miktar. Allah katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Yine Kamer suresinin 49. ayetinde inna külle şeyin halaknahu bi kadar. Yarattığımız her şeye bir ölçü koymuşuzdur. Yarattığı her şeye. Ve bundan dolayı da Allah-u Teala emrettiği her şeye de bir ölçü koymuştur. Nitekim ve kâne emrullâhi kaderan maktura diyor. Allah'ın emrettiği her şey mutlaka bir ölçüye göredir. Yani Allah-u Teala abdest alın diyor ise, namaz kılın diyor ise, faiz yemeyin diyor ise, başkasının malını gasp etmeyin diyor ise bunun bir ölçüsü vardır ve bu ölçü evrensel bir ölçüdür. Yani sadece inananları rahatsız eden, inananların yaşadığı yerdeki sistemi bozan bir şey değil. Bütün tabiatı yani evrenin veya işte yaşadığımız bu gezegenin herhangi bir yerinde birisi faizli bir alışveriş yaptığında bu dünyada yaşayan her insanı etkileyen bir yanlıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde, okyanusun bir üzerindeki bir adada Allah'ın emrine aykırı birisi bir iş yaptığında bu bütün gezegeni etkileyen bir şeydir. Niye? Çünkü sistem bir bütün halindedir. Onun için Allah'ın emrettiği her şey esasında diğer bütün insanları etkileyen, yasakladığı şey de yine bütün diğer insanları etkileyen bir yasaktır. Bunun için Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayetinde şöyle bir tanım yapıyor din için. Yani hani nereden geldik buraya? İşte dini kendi kafamıza göre oluşturuyoruz. Hatta bazı günlere, gecelere hapsediyoruz. Ve işte din dediğimiz şey budur diyoruz. Oysa din dediğimiz şey bakın neymiş? Rum suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala diyor ki فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu dine. Peki o din ney? Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratı o din. Peki Allah'ın fıtratı neymiş? Ne işe yararmış? Fatıran nase aleyha. Bu öyle bir ilke, öyle bir kanunmuş ki Allah-u Teala bu ilkeye, bu kanuna göre insanı yaratmış. Ve la tebdile li halkillah. Allah'ın yarattığının yerini tutacak başka bir şey de yok. Yani sen yeni bir şey oluşturamazsın. Yeni bir düzen oluşturamazsın. Bu seni mutsuz ve huzursuz eder bu dünyada. Ötede de her şeyin elinden alır. Demek ki Allah'ın dini dediğimiz şey ibadet etmekten, hayatımızın 365 gününün 24 saatine etki eden her şeydir. Yani sadece namaz kılmak değil, evet o da dahil, oruç tutmak değil, o da dahil. Ama insanlar arası ilişkilere kadar, uluslararası ilişkilere kadar her şeyimizi etkileyen bir sistem, Allah'ın sistemi. Oysa yani dedik ki Allah'ın dini dediğimiz şey sadece bizi etkileyen değil, gezegende herkese etkileyen sistemdir. Oysa bakın biz bugün ne yapıyoruz? Nasıl, dini nasıl görüyoruz? İşte beş vakit namaz kılan insanlar sadece günde işte belki topu topu bir saatlik. Beş vakit namaz kılmayan insanlar, işte haftada sadece cuma namazı kılanlar, haftada belki yarım saatlik. Cuma namazı da kılmayan insanlar, senede iki kez bayram namazı, toplam belki işte yine yarım saatlik, senede bu defa. Onu da yapmayan insanlar, Ramazan'da Kadir gecesinde cami dolaşmak. Bakın yani şey yaptığımız, dine ayırdığımız vakit, ölçüt olarak kullandığımız şey bu. Niye? Çünkü bize dikte ettirilen bir takım şeyler var. İşte nedir? Belli bir yaşa kadar, 18 yaşına, 20 yaşına kadar eğitimini tamamlasın çocuk, değil mi? Bütün anneler, babalar evlatlarına bu gözle bakar. Ya yani eğitimini tamamlasın, ilkokul, ortaokul, lise, iyi bir üniversite, hatta yapabilirse işte master'ını yapsın, doktorasını yapsın. Sonra ya işte iyi bir iş bulabilirse çok iyi olur. İyi bir iş, sonra iyi bir eş, ondan sonra ya işte emekli olsun, artık çoluğa çocuğa karıştı, çoluğunu çocuğunu yetiştirsin, onlara bir gelecek hazırlasın, emekli olsun. Ondan sonra işte ondan sonra emekli olduktan sonra inşallah Allah bir fırsat verir, kurada çıkarsam hacca gider. Haçtan dönünce artık günah işlememeye başlar, namazlarına da inşallah devam eder. Şimdi bakın bir Allah-u Teala'nın koyduğu bir ölçü var ki o, ergenlik çağından son nefesimizi verene kadar yaptığımız her şeyde onun rızasını gözeterek yaşamak, bir de işte bize dikte ettirilen bir yaşam tarzı var ve bu yaşam tarzında insanlar mecburen 365 günün sadece bir gecesinde işte ne yapıyor? İşte o gün bari bugün işte şurayı dolaşayım, burayı dolaşayım, Sakalı Şerif'i ziyaret edeyim, bunu yapayım, bu bana yeter diyor. Oysa
onların hiçbir tanesi de din değil yani.
Din değil tabii.
Hiçbirisi de değil. Kendi kafasına göre ya da birilerinin kafasına göre din diye uydurulmuş bir şey. Yani dinle uzaktan yakından alakası olmayan bir şey.
Evet. Oysa Allah-u Teala En'am suresinin 162. ayetinde şöyle diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında hepimize, bütün insanlığa şunu deklare etmemizi söylüyor. Kul inne salati ve nusiki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Şöyle söyle. Benim kıldığım namaz, benim ibadetim, benim hayatım, benim ölümüm Allah içindir. Bakın insan için bir planlama yapılacaksa işte planlama böyle bir şey. 365 gün 24 saat. Her an.
Peki ben sana bir soru sorayım. Bu Muhammed Aleyhisselam'la ilgili ilkokul diploması var mıydı?
Yoktu hocam.
Yoktu. Bugün ona iş verirler mi? Türkiye'de de dünyanın herhangi bir yerinde. Ne yaparlar? Asgari ücrette bile çalıştırmazlar. Senin daha ilkokul diploman bile yok. Master'ı, doktorayı boş ver. Dolayısıyla bugün dikkat ederseniz, tabii kapitalist sistem dünyada hakim. Tüm insanlığın köleleştirildiği bir sistem bu. İşte şey yapıyorsun, çocuklara küçük yaştan hangi işte işçi olacağını öğretiyoruz. Sen ne olacaksın? Doktor. Doktor olmak ne demek? Mesela en yüksek. Bir hastanede çalışmak demek. Peki hastane çalıştırmazsa işsiz kaldın. Sen ne olacaksın? Ben mühendis. Ne demek? İşte bir işte. Ya kardeşim, niye sen bir iş sahibi olmaya şey yapmıyorsun? Herkes köleliğe. Ve öyle bir sistem var ki bu sistemde milletin büyük büyük iş adamı gördükleri de köle, devletler de köledir. Bugün devletler de köle. Dikkat ederseniz, efendim, demokrasi diye bir sistem oluşturmuşlar. Niye? Dışarıdan kendilerine köleler seçecekler. O köleleri yönetime getirecekler. Kendilerine uymadıklarına gel sen aşağı, sen gel yerine, gel sen gel, bütün devletleri de yutacaklar. İş adamları köle, devletler köle, insanlar köle. Efendi kim? 3-5 tane para babası. Peki 3-5 tane para babasının neyi var? İnsanların kafası öylesine uyuşturuluyor ki, adam tutuyor bir kağıda 10 rakamı yazıyor, 10 dolar oluyor, 100, bir sıfır dağıtıyor, 100 dolar oluyor, bir tane daha sıfır atsa 1000 dolar olacak. O kadar. Onun yaptığı belki bir iki saniyelik işte senin bütün ömrünü esir alıyor. Şimdi artık o da kalktı internet üzerinden. Ya bu kadar geri zekalılığa benim aklım almıyor. Yani bu kadar insanlar bu kadar nasıl geri zekalı olabiliyorlar ya? Ya bir adam bir 5 lira üretecek olsa 12 yıl hapse girer. Bugün Türkiye'de 10 milyar lira kadar parası olan bankaların 2,5 trilyon alacağı var. Ya bunu bugün adil bir mahkemeye versek, bu bankaların bütün alacakları silindiği gibi bir o kadar da millete borçlu olurlar. Ya birisinin parayı 5 lira üretmesi 12 yıl hapse sebep oluyor da 2,5 trilyon üretip bir de milletten senede 5-600 milyar lira sanki paraları varmış gibi faiz alanlar niye saygın konumdalar? E tabi milletin zihni çocukluktan köleleştiriliyor. Hür bir zihin yok ki. Bir kölelik sistemi. İşte çok zengin bir adam bir gün bana dedi ki ya hocam sen hep böyle şey yapıyorsun. Faizler faiz aleyhine konuşuyorsun. Kredi aleyhine konuşuyorsun. Kredi olmadan ben nasıl iş yapacağım? Dedim ki bak adamın canını sıkma dedim. Adını bilseniz ona böyle bir kelime nasıl kullandığını dersiniz. Allah'a çok şükür benim karşımda muhatabın kim olduğu hiç önemli olmamıştır çok şu ana kadar. Adamın canını sıkma dedim. Milletin büyük büyük zengin gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi deyince hemen sustu. Bir daha ağzını açmadı. Tam bir kölelik sistemi. Bizim Müslümanlar olarak önce insanları hür yapmamız lazım. Şimdi Fatih Hoca söylüyor. Allah'a kul olmak ne demektir? Bak yine hiç unutmuyorum bir gün İstanbul Müftülüğü'nde o şeriye sicilleri arşivini 21 sene idare ettiğim için dünyanın her yerinden ilim adamları oraya gelir. Hani Osmanlı tarihini araştıranlar, mahkeme şey yapanlar konuşuruz. Bir gün hiç dinle alakası olduğunu zannetmiyorum. Gene tanınmış bir adam. Onunla şöyle konuştum. Bak dedim. O zaman tarikatlarla mücadeleye yeni başlamışız. Bakın dedim. İslam'ın olmazsa olması hürriyettir dedim. Nasıl yani dedi ya? Nasıl hürriyet? Bak dedim sen düşün. Seni kim yarattı dedim. Tabii ki Allah dedi. Şimdi bunu demek için Müslüman olmaya gerek yok. Bunu herkes biliyor. Bak, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn vardır. Biz her gün namazlarımızı okur. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Yalnız senin kulun oluruz. İstesen de istemezsen de sen zaten Allah'ın kulu değil misin? Tabii ki dedim. Dedi, elbette. Peki dedim, yalnız Allah'a kul olacak, başkasına kul olmayacaksın. Böyle bir hürriyet tanımı olur mu dedim. Bu ne ya dedi. Oo, bu hiç hayal edilemeyecek seviyede bir hürriyet dedi ya. Bu çok üst seviyede bir hürriyet. Onun için İslam'ın olmazsa olmazı hürriyettir. Sadece Allah'a kul olacaksın, başka hiç kimseye olmayacaksın. Buna çok dikkat ederim. Evet.
Evet hocam, dediniz ya kulluk ne demektir? Onun cevabını o zaman vereyim. Sen ne dersen odur diyebilmektir Allah için. Yani, dolayısıyla bütün sistemi kuran Allah-u Teala olduğu için bir Müslümanın sistem kurmaya değil, Allah'ın kurmuş olduğu sistemin gereği neyse ona uygun yaşamaktır bizim üzerimize düşen görev. Hatta öyle ki takvimde bile, bakınız yani bir takvimdir, nedir yani? Bugün ayın kaçı, neyse ne, Allah'ım ya müsaade et de onu da ben bileyim. Bugün aylardan ne? Allah'ım boş ver, sen tamam yaratmışsın, bizi kullukta edeceğiz sana. Ya bırak, ben takvimimi güneşe göre mi ayarlayacağım, aya göre mi ayarlayacağım? Bunu da Allah-u Teala diyor ki, onu bile ben koydum. Tevbe suresinin 36. ayetinde Allah-u Teala takvimin ilkesini bile kendisinin kurduğunu ve buna müdahale edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bakınız, bırakın ekonomiye, yönetime, ibadetlere, şuna buna müdahaleyi bırakın. Aile sistemine, uluslararası ilişkilere, dinin olmazsa olmaz ilkelerine müdahaleyi bırakın. Takvime bile Allah-u Teala herhangi bir müdahalemiz olmaması gerektiğini çok etkileyici biçimde Tevbe suresinin 36. ayetinde söylüyor. Diyor ki, İnne iddete şühürü indallahi isne aşere şehra. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Yani bu bugünün insanı için çok aklının hafsalasını almayacağı bir şey değil mi? Ya Allah'ım sen bütün kainatı yarattığın için sana ibadet ettiğimiz yüce yaratıcı geliyor diyor ki ayların sayısı 12'dir. Ya 15 olsa ne olur, o 20 olsa ne olur, 6 olsa ne olur? Ama Allah-u Teala diyor ki takvimin ilkesini bile ben koydum. Çünkü benim yarattığım güneşle, ayla, gezegenlerle, zamanla, her şeyle uyumlu, bunu bile atlamıyor. Ne zamandan beri peki bu? Ümmeti Muhammed'den itibaren mi? Kur'an-ı Kerim'den itibaren mi? Yani Allah-u Teala, ya bugüne kadar insanlar bir takım takvimler kullandılar ama son kitaptan itibaren ben takvimi de söyleyeyim ha, değil mi? Hayır. Fî kitâbillâhi yevme halakas semâvâti vel arda minhâ erbe'atun hurum. Bakın, Allah'ın yazgısında bu iş böyledir. Gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren böyledir. Bitmiyor. Bu 12 ayın 4 ayı da haram aydır diyor. Onu da kendisi koyuyor. O konuda bile hiç kimseye herhangi bir yetki vermiyor. Ve devamında da diyor ki zelke dinul kayyim, eğer bir sistemden bahsedilecekse, bir dinden bahsedilecekse sağlam, en sağlam, en doğru sistem, en doğru din işte budur.
Peki bu zelke dinul kayyim ifadesi başka nerede geçiyor?
Biraz önce okuduk Rum suresinin 30. ayetinde.
Bak,
geçiyor.
Rum suresinin 30. ayetinde dini tanımlarken kullandığı zalike dinul kayyim, işte sağlam din budur ifadesini takvim konusunda da kullanıyor Allah-u Teala. Zalike dinul kayyim. Şimdi فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. O dört ayda kendinize haksızlık yapmayın diyor. Bakın, buradaki takvim güneş takvimi değildir, ay takvimidir. Peki niye böyle? Bu muhteşem bir şeydir. Ama Müslümanlar maalesef, yani hakikaten Müslümanlar kelimesini söylerken rahatsız oluyorum. Allah'ın kitabına uymayıp da kötü örnek olanlara nasıl Müslüman diyeceğiz ya? Dini kendine uyduranlara. Haram ayları diye bir şey kalmamıştır bugün Müslümanların hayatında. Halbuki bakın, üç tane haram. Zilkade, Zilhicce, Muharrem peş peşe geliyor. Dünyanın her yerinde savaşın durduğu ve insanların tam bir hürriyet içerisinde, güvenlik içerisinde bir yerden bir yere gidecekleri aylardır. Peki ne oluyor? Siz dünyanın her yerinde pazarlar kuracaksınız. Ve bu aylar, işte Ramazan mesela, birkaç sene evvel Haziran'daydı. Şimdi artık Haziran bitti. Seneye Mayıs, ondan sonra yani yılın tamamını 33 senede dolaşıyor. Burada 33 sene içerisinde yani bir yerde yazken bir başka yerde kış. Bir yerde üretim mevsimi şu ayda, bir yerde başka ayda. 33 sene içerisinde dünyanın her noktasında üretilenlerin pazara getirilebileceği farklı günler oluşuyor. Hep aynı günler olsa aynı bölgenin malları piyasaya sürülür değil. Dünyanın tamamının mallarının piyasaya sürülebileceği. Peki piyasaya sürüldüğü zaman da siz bütün üretimden haberdar olmuş olacaksınız. 3 ay peş peşe ortak pazarlar kuruluyor. Ondan sonra bir ayda ayrı Recep ayı. Orada da siz orada ortak pazarda satamadıklarınızı çekersiniz. Kendi yerel pazarlarınıza satarsınız. Ve böylece dünyanın tamamı mecburen birbirinin üretiminden, pazarlamasından haberdar olur. Ve insanlar Allah-u Teala'nın koyduğu bu kuralla şey yaparlar, ticarette de üretimle de yakından ilgilenmiş olurlar. Allah buna da din diyor. Buna da din diyor. Evet.
Bakınız iş bu aşamadayken bugün Müslümanlar, gayrimüslimlerden bahsetmiyoruz. Bakın bizzat Müslümanlar, bu işte en büyük hassasiyeti göstermesi gereken Müslümanlar, namazın vakitleri, orucun, haccın vakitleri konusunda neler yapıyorlar? Yani işte istediğiniz zaman hacca gidebilirsin diyor. Orucu sabitleyelim diyor. Namaz vakitleri hususunda işte kronikleşen sorunlarımızı biliyorsunuz.
Birisi diyor iki rekat kalsan evet. Yeter. Dün birisi bana telefonda söylüyor. Ya hoca kılıklı adam iki rekat kılarsan yeter. Ulan bu senin babanın çiftliği mi bu din? Yok efendim işte şu kadar vakit namaz varmış bu kadar. Ya bilmiyorsan sus kardeşim Allah aşkına ya. Ama tabii ben bir şey demiyorum. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti vardı. Herkes gitsin ama biz gitmeyeceğiz.
Evet. Şimdi burada son bir hususa daha değinip bitireceğim ben. Allah-u Teala sadece kasıtlı olarak bilerek müdahaleyi değil, Allah rızası için yapılan müdahaleyi bile kabul etmiyor. Yani insanları en fazla kandıran şey bu oluyor. Yani işte ben iyi niyetimle yapıyoruz. Bu iyi niyet, bunun arkasında iyi niyet var. Bunun arkasında işte insanlar dine daha fazla tutunsun, şöyle etsin, böyle etsin diye gibi bir takım şeyler. Allah-u Teala kendi sistemiyle alakalı olarak iyi niyetli müdahaleleri bile kabul etmiyor. Bunun iki örneğini vereceğim. Bir tanesi, biliyorsunuz Allah'la kul arasındaki olmazsa olmaz dengenin en önemli düşmanı şirk. Zümer suresi 39. surede Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah ile kendi aralarına işte bir takım değerler koyanlar, ilahlar koyanlar مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى diyorlar. Yani bizim bunlara değer vermemizin sebebi, dualarımızda bunlara da bir takım atıflarda bulunmamızın sebebi, bunlardan da bir takım taleplerde bulunmamızın sebebi, Allah ile bizim aramızdaki mesafeyi kısalsın, bunlar araya girsinler de biz Allah'a daha yakın olalım. Bakın Allah rızası için. Peki Allah rızası için koşulan şirki Allah-u Teala ya bunun temeli iyi, iyi niyet var deyip burada herhangi bir müsamaha gösteriyor mu? Tam tersine asla kabul etmeyeceği, asla affetmeyeceği tek günah olmaya devam ediyor şirk. Bakın iyi niyet, yani Allah'ın dinine müdahale ederken iyi niyet geçer akçe değil. Bir başka örnek, bu defa bir nebinin fiiliyle vereceğim onu. O da Taha suresinde, biliyorsunuz Musa aleyhisselam ile Allah-u Teala bir zaman belirliyorlar ve Allah-u Teala o zaman diliminde Musa Aleyhisselam'a kavminden, topluluğundan ayrılıp görüşmek için kendisine çağırıyor, talep ediyor. Bunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in pek çok Taha suresinde var, başka surelerde var. Ve Musa aleyhisselam Allah'ın belirlediği vakitten önce gidiyor. Bir nevi randevuya. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki Taha suresinde 83. ayette ve me e'aceleke an kavmike ya Musa. Allah-u Teala Musa niçin kavminden ayrılmakta bu kadar acele ettin? Daha vakit vardı. Benim sana gel dediğim zamana henüz daha vardı. Niye acele ettin? Musa aleyhisselam ne diyor? Kalehum ulai ala eseri ve aciltu ileyke rabbi litarda. Allah'ım ben onları hallettim. Kavmimde herhangi bir sorun yok. Başlarına da Harun'u koydum. Ve erken gelmemin sebebi de ney? Senin rızan için. Yani ben Allah rızası için erken geldim. Evet daha seninle randevu saatimizde günümüzde var ama ben Allah rızası için, senin rızan için işimi erken bitirip hemen geldim. Bunun üzerine Allah Teala diyor ki: "Kale fe inna kat fetenna kavmeke min ba'dike ve adallahumus samir." Ama arkandan bak neler oldu. Biz senin kavmini öyle bir imtihana tabi tuttuk ki Samiri hepsini yoldan çıkardı. Bakın bir nebiden bahsediyoruz. Allah rızası için bir iş yapıyor ve o iş neye mal oluyor? O ana kadar ki bütün emekleri sıfırlanmış oluyor. Çünkü bütün o İsrailoğullarının hepsi şirket girmiş oluyor. Niye? Neden? Çünkü Allah-u Teala herhangi bir konuda bir şey söylüyorsa, bir ilke veriyorsa, bir zaman dilimini hatırlatıyorsa Allah rızası bile onu ihlal etmemizin bir gerekçesi olamaz. Bu kadar dengeler hassastır Allah'ın dini hususunda. Oysa bugün işte Kadir gecesiymiş, yok şu Kandil gecesiymiş, şuymuş buymuş ve bunlarda hep söylenen şey nedir? Ne deniliyor? Ya bunları yapmayın etmeyin denildiğinde ne deniliyor? Ya kardeşim ya sen niye rahatsız oluyorsun? Sana ne zararı var? Bunlar güzel şeylerdir ya. İnsanların camiye gitmesi, sabaha kadar cami dolaşması seni niye rahatsız ediyor diyor, değil mi? Ne zararı var bunun diyor. Ramazan'da kılınan teravihten sen niye rahatsız oluyorsun diyor. Seni niye rahatsız ediyor ki bu adamların camiye gitmesi? Peki Allah'ın yapın demediği, hele hele ibadetler hususunda yapın demediği bir şeyde bir kulun Allah rızası gerekçesiyle bir şey yapmasına Kur'an-ı Kerim müsaade ediyor muymuş? Dolayısıyla bir şeyi Allah yapın demiyorsa bizim onu kendi kafamızdan bir din oluşturmak ve orada bir yeni bir ölçü belirleme hakkımız bulunmamaktadır. Dolayısıyla toparlayacak olursak bütün zaman dilimini Allah belirlemiştir. Ne zaman ibadet edeceğimizi, gün içerisinde neler yapacağımızı Allah belirlemiştir. Bizim zaman dilimimizde işte bugün saat gece 12. Ya insanlar gece 12'ye göre hareket ediyorlar değil mi? Akşam 7'de çıkan haberlere göre gününü dizayn ediyor. Sabah 8'deki mesaisine göre gününü dizayn ediyor. Oysa Allah-u Teala'nın bizim için belirlemiş olduğu bir nizam var. Hayatımızın her anı o sisteme göre akmalı. Ramazan da buna dahil, kurban da buna dahil, diğer günler ve geceler de buna dahil olmalı.
Evet, iyi güzel. Şimdi şeyi yine hatırlattın, tekrarında fayda var. Bazı şeyler tekrarlamakta sakınca yok. Şimdi tarikatların yanlışlığını anlamaya başlamıştık. Tabii ben tarikatları uzaktan tanıyordum. Yakından tanımak nasip olunca şaşırtıcı şeyler oldu ve işte bugün İsmail Ağa cemaati, yani Mahmud Efendi, sizin tanıdığınız Cübbeli Ahmet, o zaman benim mesai arkadaşım olan Ahmet Vanlıoğlu, İstanbul Müftü Yardımcısı, işte o zaman böyle onların hala tanımış en tepe adamlarıyla görüşmeye gittim. Mahmud Efendi'nin odasına, orada konuşuyoruz. Şimdi orada ayet okuyorum. Allah-u Teala diyor ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Öyle dememizi emrediyor. Herkes, her Müslüman günde 5 vakit namazda bunu okuyor. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar. Yalnız yardım yalnız senden isteriz. Bu ayeti okudum. Bana ne söyledi Muhammed Efendi biliyor musunuz? O kendi üst şeyi, ekibi arasında. Sen ne dersen de, o benim sözüm mü? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kimin sözü o? Allah. Sen ne dersen de, biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda evliya-i kiram ve meşayih-i izam hazaratının ervahı vardır. Yani evliyanın ve şeyhlerin ruhları var aramızda. Araya girdiği zaman, o zaman Allah bu insanlara şah damarından yakın oluyor mu? Olmuyor. Onlardan istihanede bulunur. Onlardan onlara istimsak eder, istihanede bulunur. Yani onlara yapışır, onlardan yardım isteriz. Bak, yalnız senden yardım isteriz yerine diyor ki biz onlardan yardım isteriz. Ve yalnız ona kulluk yok, onlara, önce onlara kulluk. Ben de o zaman hepsinin yanında Mahmud Efendi'ye şunu söyledim. Sen müşriksin dedim böyle, sert bir şekilde. Bir korktu, böyle bir şey yaptı. Hepsi de gördü. Değişen bir şey oldu mu? Şimdi bakıyoruz, her geçen gün şirki zirveye çıkarıyorlar. Zirve yapıyor. Şimdi tam bir ilah koyuyorlar, millet onun etrafında tapmaya gidiyor. Efendim, bir gün Cübbeli Ahmet demiş ki, Fatih Camisi'ne vaaz ediyorum, kaç kişi dinliyor onu? Doğru, gerçekten. Çok az insan. Ama bunların peşinden şeylere gidiyor. Peki, az önce Fatih Hoca'nın söylediği şey, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, işte iki nebi var. Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı. Harun Aleyhisselam onların başında. Bir tek Samiri tüm İsrail oğullarını saptıramadı mı?
İki kişi kaldılar.
Başlarında da Harun Aleyhisselam olmasına rağmen. Peki o zaman biz şahıs hesabı yaparsak, şahıs hesabı yaparsak sapık olmaz mıyız?
Ve Kur'an'daki bütün nebiler başarısız ilan ediyor.
Dünyanın en başarısız insanlar. Şimdi nebilerin sosyal hesapları olsaydı kimse onları takip etmezdi yani. Ama Samir'in hesabı patlardı değil mi? Zaten bu da bir imtihandır. Yine ikinci bir şey söyleyeyim. Bunu da birkaç kere anlatmıştım size. Alman-Fransız İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısına çağırmışlardı. İşte din ve hürriyet konusunu bize anlat demişlerdi. Benim işte Avrupa'da yaptığım, verdiğim seminerlerde hep en son konuşmacı olarak beni koyarlar ki önü açık olsun. Çünkü çok soru sorarlar. Saatlerce sürer. Orada da öyle. Şöyle özet olarak şunu söyledim. Orada da Fransa'nın en önde gelen ateistleri var. Toplantıda. Dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Şimdi mesela işte Mahmud Efendi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmıyor. İnanmayan hiç kimse yok ki. İblis de dahil. İblis hiç iki tane ilah var diyor mu? Şuna dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de üç tane İnni ehafullah ifadesi vardır. Ben Allah'tan korkarım. Birisini Adem Aleyhisselam'ın oğullarından birisi söylüyor. Sen beni öldürmek için elini uzatarsan ben elimi uzatmam. Ben Allah'tan korkarım diyor. İkisini söyleyen kim? İblis. Ben Allah'tan korkarım. Lafla değil, Allah'tan korkmak lafla olmaz. Fiille olur. Eylemle olur. Şimdi orada dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Şimdi o ateistler Allah'a inanmadıklarını söylüyorlar ama kendileri inandıklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi birbirlerine baktılar. Lan birisi itiraz etse diğerleri de edecek ama hepsi kendini biliyor. Nasıl itiraz edecekler? Bir tanesi dedi ki Budistler'de mi inanıyor? Dedim Budistler kiminle nirvana yapıyorlar? Budistlerin o nirvanası tarikatlara fena fillah diye geçmiştir. Allah'la bütünleşme, Allah'laşmak. Ondan sonra hemen sustular tabii. O zaman dedim ki peki bakın Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yok. Bir kişi yalnız Allah'a kul ve köle olursa ki zaten onun kuludur. Onun cinsiyetini o belirlemiş, zeka seviyesini o belirlemiş, yaşadığı şartları o belirlemiş, bütün rızkı o veriyor, her şey onda. Zaten herkes onun kulu. Ona kul olmadığını iddia eden hiç kimse yeryüzünde yok ki. Ama kendi tercihine bırakılan konularda da yalnız Allah'a kulluk ederse dünyanın en hür ve en güçlü insanı o olur. Çünkü Allah her zaman var, her yerde var, her şeye gücü yetiyor onun. Ama dedim, Allah'ı ikinci sıraya koyarsanız, işte Muhammed Efendi'nin dediği gibi, bu cemaatin söylediği gibi, Allah'ı ikinci sıraya koyarsanız, işte dedim, ateistler ya bir ilim adamını, ya bir filozofu, ya da kendi arzularını birinci sıraya alırlar, Allah'ı ikinci sıraya atarlar. Onların kulu kölesi olurlar, kendilerini hür zannederler. Orada Tübingen Üniversitesi'nin rektörü vardı, orada onlar da Katolik olarak bilinirler. Tübingen Üniversitesi dedim, bak burada şeyde Katolik Fakültesi'nin dekanı da vardı. Bakın bunlar dedim, kiliseyi Allah'la kendi aralarına koyar, kilisenin kulu kölesi olur ama kendilerini hür zannederler. Hürriyet Allah'ı birinci sıraya koymaktır. O zaman dünyanın en güçlü insanı olursunuz. Öyleyse siz Allah'a güveniyorsanız, siz her zaman güçlüsünüzdür. Ama insanlara güvendiğiniz zaman etrafınıza binlerce insan vardır ama hepsi menfaatinin peşindedir. İlk sıkıntıda hiçbirisini yanınızda göremezsiniz. Ama yalnız Allah'a güvenirseniz, durum ve şartlar ne olursa olsun, her zaman, her yerde en güçlü siz olursunuz. İşte imtihan budur. Allah onu başarmamız nasip etsin. Şimdi Vedat Hoca'yı dinleyelim bakalım. O da birçok güzel tespitlerde bulunmuş.
Evet Fatih Hocam, dinin ne olduğu ile ilgili ve dinin hayat ile olan ilişkisi ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Peki Müslümanlar bugün bu konuda ne noktadalar? Ben bununla ilgili birkaç maddede özet yapacağım. Örneğin Kur'an'ın en temel buyruğu, en temel emri kulluğu yalnızca Allah'a yapmak. Az evvel zaten bahsi geçti. İşte Zariyat suresinin 56. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cinleri ve insanları kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım. Yani bizi yaratan Allah ve bizden istediği şey sadece ona kul olmak. Allah'a kul olmak değil, sadece ona kul olmak. Allah'a kulluk yapıyorum dersin ama Allah'la birlikte başka şeyler de araya koyup onlara da kulluk yaparsan böyle bir kulluk Allah-u Teala'nın istediği bir kulluk değil. Peki Müslümanlar bu en temel buyruk noktasında neredeler bugün? İşte bakıyorsunuz. Diyorlar ki size 500 tane ayet okusalar bile eğer geçmişteki ulemamızın söylediği şeylere aykırı bir şey söylüyorlarsa, ortaya atıyorlarsa onları kesinlikle dinlemeyin. Bakın ulema denilen zatlar bugün birer ilah olarak Allah ile insanların arasına girmişler ve insanlar Allah'a kulluk ederken, Allah'a kulluk ettiklerini iddia ederken bir yandan da bunlara kulluk ediyorlar. Ya da çıkıp diyorlar ki Buhari bize yerin gök, göğün yer olduğunu söylese biz ona sorgusuz, sualsiz itaat ederiz. yine ulemanın bizim dinimizde, geleneğimizde nasıl birer ilah haline geldiğinin bir göstergesi. Yine işte bütün İslam alemini
yani
saran...
Şöyle denebilir belki. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'a ait olduğunda kimsenin şüphesi yok. Ama hadislerde herkes zan, hadislerin bize ulaşmasında zan olduğunu, yani şüphe olduğunu herkes ittifakla kabul eder. Buna itiraz eden var mı sen biliyor musun? Mümkün değil. O zaman bunu Resulullah dedi diye iddia edildiği zaman doğruluğunu, tespitin tek yolu nedir? Kur'an'la şey yapmaktır. Yani rivayetlere uyarak, Allah'ın kitabını rivayete kurban ederek dersek belki, çünkü biliyorsunuz, evet, şimdi bu, rahatsız olduğum için değil ama bir vaka, şimdi organize artık bizim bu çalışmalar Allah'a hamdolsun dünyanın her yerinde çok ciddi etkiler ortaya çıkarmaya başlayınca sosyal medyayı da organize olarak kullananlar var. Onların ellerine fırsat vermemek için.
Evet, şimdi rivayetler tabii ki. Yani Allah Resulü'nden gelmişse ve Kur'an'dan çıkardığı bir hikmetse Allah Resulü'nün, bizim ona bir şey karşı bir şey söylememiz mümkün değil ama doğrudan bir isim verip, bir alimin ismini verip Buhari bunu söylerse biz buna iman ederiz diyorsa, şimdi orada artık o kişi Buhari'yi ilah edinmiş oluyor.
O manada.
Evet, yani o, çünkü orada doğrudan bir isim vererek, bir alimin ismini vererek biz Buhari ne derse ona bakarız deyince bu işin rengi değişiyor. Yine tarikatlarda mesela bugün İslam aleminin sadece Türkiye'de değil, bütün diğer işte Afrika'ya gidin, Asya'ya gidin, tüm İslam coğrafyalarında tarikatlar şu anda, Avrupa'da bile hatta o durumda, baskın durumdalar. Tarikatların da en temel prensibi nedir? Gassalın elindeki meyyit ölü neyse şeyhin elinde de mürit o şekilde olmalıdır. Yani şeyhe tam bir teslimiyet esastır. Bu teslimiyet söz konusu değilse zaten orada siz tarikat mensubu olmanız artık mümkün değil. Dolayısıyla bakıyorsunuz bugün işte Kur'an'ın en temel prensibi, en temel buyruğu olan yalnızca Allah'a kulluk etme noktasında Müslümanlar sınıfta kalmış durumdalar. Bunu bile geçememiş durumdayız. Diğer bir emri Kur'an-ı Kerim'in...
Burada yine küçük bir müdahale edeyim. Şimdi burada nedir? Allah'ı ikinci sıraya koymak. Mesela tarikatlarda tarikatı birinci sıraya koyuyorsunuz. Bugün işte bugünkü Hristiyanlıkta kiliseyi birinci sıraya koyuyorsunuz. Budizm'de işte kutsal kişileri, şunu bunu birinci sıraya koyuyorsunuz. Şey de benim bir doktora yaptırdığım bir öğrenci vardı. İşte yakında profesör olur. Şeye gitmişti. Patrikhaneye, şeydeki, Balat'taki. O kitaplara çok düşkün, kütüphaneleri çok seven birisi. Orada bir papaz yanına yaklaşmış. Ne yapıyorsun demiş, doktora yapıyorum demiş. Nereden? İslam hukukundan. Bak söylediği şu Vedat, aynen şunu söylüyor. Diyor ki gel, tarikatlar üzerinde doktorayı yap, sana bütün desteğimizi verelim. Çünkü tarikat yapısıyla kilisenin yapısı aynıdır. Sadece isimlendirme değişir. Orada papaya kul olursunuz, burada şeyhe kul olursunuz. İkisinde de din kullanılarak insanlar sömürülür. Evet, devam edelim.
Bunun mesela bir başka örneği, yine Ramazan'da yaşadık hepimiz. Adamlara şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bize inanmayın, çıkın işte imsak vaktinde kendi gözlerinizle görün, Diyanet'in ezan okuduğu vakitte Kur'an'da anlatılan, Bakara suresinin 187. ayetinde anlatılan manzarayı görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? Ya kendin bak, hani bize inanma diyorsunuz insanlara. Onlar diyorlar ki hayır, bizim için dini konularda otorite olan kurum Diyanet'tir. O ne diyorsa biz yalnızca ona bakarız. Şimdi İslam aleminin durumu. Yine bir diğer konu, Kur'an-ı Kerim'in en önemli buyruklarından bir tanesi.
Hatta bak bir şey de, yine bu konuda da şey yapayım. Şeyde bir gün Medine'ye gittim. Orada bir araba ayarladım. Sabah namazdan önce şehrin dışına çıkarak açık alanda, o alanı da önceden gidip keşfettik. Nerede gözlem yapabiliriz? Açık bir alanda imsak gözlemi yaptık. Mescid-i Nebevi'de millet namaz kıldı. Sesi geliyor çünkü sesi minareden veriyorlar. Sabahın sükunetinde de duyuluyor her taraftan. Onlar namaz kıldılar. İbadetlerini bitirdiler ama hala sabah namazı vakti girmedi. Sonra sabah namazı vakti girdi. Biz orada gelenlerle beraber sabah namazını kıldık. Medine'ye döndüm. Medine'de bu konuda en yetkili kişiye telefon açtım o zaman. O zaman bizi Allah her şeyi herkes tanıyor. Şimdi herkes kaçıyor. O zamanla şimdi arasında çok büyük fark var. Aa, burada mısın dedi. Hac dönemi. Evet dedim. Nerede dedi, falan yerde. Hemen dedi bir araba gönderiyorum. Gel görüşelim. Ha, bulunduğum yere adam bir araba gönderdi. Gittik görüştük. Dedim bak böyle böyle. Ben bu sabahleyin şeye çıktım. Bu namaz vakitlerinde yanlışlık var. Vallahi dedi benim de epey zamandır bu konuda şüphem var. Ben bir araştırayım, şey yaparım. Araştırdı. Sonra işte yaz tatiline rast gelmişti. 3 ay sonra mı? Neyse bir süre sonra geldi. İyi bir araştırma yapmış gerçekten, Allah razı olsun. Gel dedi ki vallahi sen söylediklerin %100 doğru dedi. Ben araştırdım, inceleme yaptım, gözlemler yaptım, doğru. Ya hadi düzeltin dedim. Biz düzeltemeyiz dedi. Niye? Yok, uluslararası toplantı yapmak lazım. Siz yapın dedim. Biz yapamayız dedi. Siz yapın dedi. Peki, İslam Konferansı Genel Sekreterine dedim ki, gelin yapın. Bak dedim şöyle şöyle. Ya hocam, ondan da çok iyi tanışıyorduk yani, şey değil. Ya tamam ama Diyanet İşleri Başkanlığı şey devreye girsin. Ben bu işlere sokma. Ya sen bilmiyor musun, Diyanet devreye girmez. Sen dedim şu anda yetkili bir makamdasın, bunu şey yapsana. Ya ben bu işlere sokmayın. Bu ne Allah aşkına? Bir de hiç Allah'tan korkmadan bizi şey yapıyorlar. Ve bu Ramazan'da bir tane resim dolaşıyor. Diyanet'in astronomu, şeyin efendim dolunayın olduğu yerde imsak fotoğrafı çekmişmiş. Yahu sen astronomsan ufka yakın dolunayın gözüktüğü bir vakitte orası doğu tarafıdır. Ama akşam namazından sonraki vakittir. Güneş batıdan battıktan sonra dolunay doğuda gözükür. Sen akşam namazından sonra üst tarafta dolunay, alt tarafta da şeydeki o ışıkları kendine göre şey yapmışsın, akşam namazı ışıklarını şey gibi gösteriyorsun insanlara, imsak gibi gösteriyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ışık kirliliği olduğu yerde Fecr-i Kazip gözükmez. Ya koskoca dolunay ışığı kirlilik yapmıyor da sana göre. Şehir ışıkları mı yapıyor? Ya bu resmi gösteren bir kişinin derhal görevinden uzaklaştırılması gerekir. Bu adama astronom demek caiz değildir. Ama ne yapacaksın? Tıpkı nasıl işte Fatih Hoca'nın söylediği gibi Samir'i koskoca şeyi saptırdıysa bunlar da saptırır. Ne yapalım? Cehenneme gitme hürriyetini kullananlar tabii ki kullanacak. Bizim engel olma şansımız yok. Evet, devam et.
Yine Rabbimiz bir başka ayette bizden bölünüp parçalanmamayı, mezhepleşmemeyi, cemaatlere ayrılmamayı emrediyor bizden. Bize emrediyor. Ancak bugün Müslümanlara bakıyorsunuz. Müslümanlar bugün itikatta mezheplere ayrılmışlar. Daha sonra amelde mezheplere ayrılmışlar. Amelde mezheplere ayrıldıktan sonra tarikatlere ayrılmışlar. Tarikatlar kendi işlerinde kollara ayrılmışlar. O kollar kendi işlerinde cemaatlere ayrılmışlar. Ve bunların da her birisi birbirinin kendi cemaatini, kendi bulunduğu grubu en doğrusunu kabul ediyor. Ve diğerlerini de işte yanlış kabul ediyorlar. Mesela fırka-i naciye denilir, ehli sünnet vel cemaat derler. İşte bütün gruplar cehenneme girecekler. Sadece ehli sünnet vel cemaat olanlar cennete girecek deniyor. Ama ehli sünnet vel cemaat nedir diye bakıyorsunuz. Ehli sünnet vel cemaat olduğunu iddia eden 100 tane grup var. Yani bunlardan hangisi ehli sünnet vel cemaat? Haricisi, Vahhabisini tekfir eder. Vahhabisi tasavvufçusunu tekfir eder ama hiçbirisi ehli sünnet olmayı diğerine bırakmaz. Gerçek ehli sünnet biziz derler. Müslümanlardaki şu an ayrışma durumu bu halde. Müslümanlar tamamen parçalanmış durumdalar. Zaten ilk dönemlerden itibaren daha Şia ehli sünnet ayrışması oluyor. Bunlar birbirleriyle savaşıyorlar. Daha sonra bunlar da kendi işlerinde parçalanıyorlar. Tam bir bölünmüşlük, tam bir parçalanmışlık söz konusu. Allah-u Teala En'am suresinin 159. ayetinde oysa ki şöyle buyuruyor. Dinlerini bölük bölük edip her biri bir kişinin taraftarı olmuş olanlar var ya, sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Onların işi Allah'a kalmıştır. Daha sonra Allah onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Yani bu durumda olan kişilerle bizim hiçbir alakamız olamaz. Bizim kesinlikle bölünüp parçalanmaya, cemaatleşmeye hakkımız yok. Müslüman alemi ama bugün bu durumda. Yine bir başka madde, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette, işte Bakara suresinin 275 ile 281. ayetlerinde bunu çok net bir şekilde dile getiriyor. Faizin kesinlikle haram olduğunu, Müslümanların faizli işlemlerle kesinlikle hiçbir ilişkisinin olamayacağını Allah-u Teala söylüyor. Mesela Bakara suresinin 275. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Faiz yiyenler şeytanın aklını çeldiği kimsenin tavrından farklı tavır göstermezler. Bu şeytanca tavır onların alım satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleridir. Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faiz almayı bırakırsa önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah'a aittir. Kim de devam ederse onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Yani Allah-u Teala bunun da devamındaki ayetlerde çok net bir şekilde faizin Müslümanlarla İslam dünyasıyla hiçbir ilişkisinin olmaması gerektiğini söylerken, Müslümanlar bugün tamamen faize batmış durumdalar. Hatta siz bugün İslam aleminde herhangi bir toplantıda, bir konuşmada faiz karşıtı bir şey söylediğiniz zaman sizinle alay ediyorlar. Ya şimdi bu devirde faizsiz bir ekonomi mi olurmuş, faizsiz bir iktisadi yapı mı olurmuş? Hani sanki siz çok cahilmişsiniz de onlar çok alimmiş gibi bir tavır takınıyorlar. Ve Müslümanlar tamamen faizin kulu kölesi olmuş durumdalar. Yine de Kur'an'ın en temel bir hükmünden uzaklaşmış durumdayız. Bir başka ayette Allah-u Teala yine Müslümanlara kafirleri veli edinmemeyi emrediyor. Bak Nisa suresinin 144. ayetinde şöyle buyuruyor Allah. Ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri, yani ayetleri görmezden gelenleri veli edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz diyor. Ama bugün bakıyorsunuz ki İslam aleminde Müslümanlar bütün iplerini kafirlerin eline vermiş durumdalar. Her konuda, bilim konusunda olsun, teknoloji konusunda olsun, hatta tarih konusunda olsun, akademiye konusunda olsun, tamamen kafirleri otorite kabul ediyorlar. Onlar ne derse onun dışında çıkılmıyor. Sanki onların yapmış oldukları bu çalışmaların hepsi mutlak doğru. Onlara hiçbir şekilde itiraz edilmemesi gerekiyor. Müslümanlar ne yapıyorlar? Müslümanlar da onların söyledikleri her şeyi bir otorite gibi kabul ediyorlar. Yani onları kendi üzerlerinde tam bir otorite sahibi olarak görüyorlar. Bugün Müslümanlar kafirleri, Batı'yı özellikle tam bir otorite olarak görüyorlar. Yine bir başka ayette Allah-u Teala kendisinin koymuş olduğu sınırların çiğnenmemesini istiyor. Mesela Nisa suresinin 13-14. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Allah'a ve elçisine kim itaat ederse onu ölmemek üzere kalacağı ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. En büyük kurtuluş işte budur. Kim de koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu ölmemek üzere kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Yani Allah-u Teala koyduğu sınırların kesinlikle aşılmamasını Kur'an'da birçok ayette, bu ve benzeri birçok ayette bizden istiyor. Ancak bugün İslam aleminde Allah'ın koyduğu sınır diye bir şey yok zaten. Yani böyle bir şey söz konusu değil. İşte dinden döneni öldür, kafana göre küçükleri evlendir, işte canının istediğini cariye olarak al, hiçbir sınır söz konusu değil. Boşanmaya bakıyorsunuz, boşanmada Allah'ın koyduğu bir sınır yok. Evlenmeye bakıyorsunuz, evlenmede Allah'ın koyduğu bir sınır yok. Miras hukukuna bakıyorsunuz, miras hukukunda Allah'ın koyduğu bir sınır yok. Hiçbir konuda Allah'ın koyduğu sınırlar söz konusu değil. Müslümanlar, bütün Müslümanlığı sadece işte namaz kılmak, oruç tutmak, bir takım ibadetlere indirgemişler. Bunun dışında Kur'an'ın işte burada saydığımız maddeler halinde en temel buyrukları, en temel emirleri Müslümanların hayatında yok. Allah'a kulluk yok. Allah'ın yasakları yapılıyor, koyduğu sınırlar çiğneniyor. Hatta bugün öyle bir noktada ki yani Müslümanları uyandırmaya, böyle Kur'an'a çağırmaya yönelttiğimizi düşündüğümüz çevrelerde bile Allah'ın sınırları kaldırılmaya çalışılıyor. Hani bunların Allah'ın sınırlarına insanları davet etmesini en azından beklerken, bunların bile bakıyorsunuz Allah'ın koyduğu sınırları bir şekilde nasıl aşarız, nasıl bu sınırları, bu sınırlara bir ayar çekeriz derdi var insanların. Kimse Kur'an'a kayıtsız şartsız, Allah'ın sözlerine, buyruklarına kayıtsız şartsız teslim olma derdinde değil. Herkes kendi kafasındakini, kendi kafasındaki din anlayışını nasıl Kur'an'dan biz çıkartırız, insanları böyle bir din anlayışına çağırırız derdine düşmüş. Böyle olunca da işte İslam alemi istediği kadar namaz kılsın, işte toplansınlar, yüz binlerle teravihler yapsınlar. Hiçbir düzelme yok. Her ay, her yıl milyonlarca insan hacda İslam alemi için dua ediyor. Ne oluyor? Hiçbir şey düzelmiyor. Allah-u Teala hiçbirinin duasını kabul etmiyor. Kafirlerin aleyhine her ay milyonlarca Müslüman haçta onların başarısızlığı için dua ediyor. Kafirler başarısız olabiliyorlar mı? Olmuyorlar. Allah onların da duasını kabul etmiyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala size belli buyruklar vermiş, bu işin prensiplerini belirlemiş, siz buna uygun hareket edin demiş. Ama Müslümanlar Allah'a kulluğu sadece bir takım ibadetleri indirgedikleri için bugün hiçbir konuda ilerleme kaydedemiyorlar.
Peki. Evet hocam. Şimdi bu şeyler Müslümanların bölünüp parçalanmaları açısından bir hatıramı da yine anlatmak istiyorum. Afganistan'la Rusya arasında bir savaş vardı, hatırlarsınız. Şimdi o zaman da Süleymaniye Camisi'nde cuma vaazları yapıyorum. Her hafta da mutlaka bir siyasi konuyu ele alırdım ve onu işlerdim. İlgili ayetlerle. Şimdi orada ayetleri okudum. Eğer böyle giderse Afganlar kesinlikle kazanacaklardır dedim. Benim de dalga geçildi. Bazı gazetelerde de dalga geçtiler. Ya bir Afgan'da ne var ki koskoca Rusya'ya karşı galip gelecekmiş falan. Bir hafta mı iki hafta mı geçmeden hakikaten Afganlar galip geldi. Ama arkasında ne yapıldı? Afganistan'da Taliban diye bir örgüt kuruldu. Onlar sanki tam dört dörtlük Müslümanmış gibi. Bu örgütü kim kurdu? Örgütün düşmanı gibi kendisini gösteren Amerikalılar ve onun yanındakiler kurdular. Çünkü düşman gibi gösterecek ki oradaki Müslümanlar onu dost bilsinler. Ne oldu şimdi Afganistan? O paramparça oldu değil mi? Kendi içinde parçalandı. Aynı şey bugün Orta Doğu'da. IŞİD diye bir örgütü kim kurdu? Yine Avrupa, Amerika, bu çevreler kurdular. Ne gösteriyorlar kendilerine? Bizim orada varlığımızın sebebi IŞİD'i engellenmek için. Ya sen ne IŞİD'i? Kimi kandırıyorsun? Ama maalesef kendisine Müslüman diyenler bu işi akşamdan teslim alıyor. Birisi Afganistan'da Taliban'ı düşman sayıyor. Niye düşman sayıyorsun ya? Onun içerisinde, onun başında birkaç tane yerleştirilmiş görevliler vardır. Onlar tam düşmandır, münafıktır onlar. Ama arka tarafta dini duyguları istismar edilmiş bir sürü genç var. Onlara Kur'an-ı Kerim'le yaklaşsana. Mesela IŞİD'in ilk çıktığı zamanlar şeyde Almanya'da bir televizyonda yetkililer bir açık oturumda bunları şikayet ettiler. Ben de tamam dedim, bir toplantı yapın ben geliyorum diye haber gönderdim. Dortmund'da üniversitede bir toplantı yaptılar. Bizim Türklere de söyledim, git dedim bu adamlarla görüşün. Onların başkanları da gelsin. Gittik o toplantıya. Çok da gelenler vardı. Toplantı bayağı kalabalıktı. Üniversitede yapıldı. Almanlardan bir tek kişi gelmişti. Sordum dedim niye gelmedi o başkan? Ya hocam gelir mi ya? Etrafında dediği şey var. Gazeteci ordusu dolaşıyor ya. Bunda gelir miydi? Peki sonra onlara katılan gençlerle görüştüm. Anlatıyorum. Hocam gerçekten öyle mi? Çocuklar bilmiyor ki. Samimi. Onlar kullanılıyor. Aynı şeyi bugün Orta Doğu'daki IŞİD'de karşıda bunu yapmak zorundayız. Defalarca burada bunu anlatıyoruz. Defalarca söylüyoruz ama kimse duymuyor. Ya yapmayın kardeşim. Orada başta 3-5 tane görevli kişiler var ama arkasında bir sürü cahil var. Bir de bu yanlış din anlayışıyla bunlar şartlandırılmış zannediyorlar ki iyi bir şey yapıyoruz. Şimdi şeyde bu yine size sık sık söylüyorum. 20 yıl kadar ekonomi konusunda danışmanlıklarımız oldu falan. En son Medine'de yapılan toplantıda ben konuşmaya başladım. Dağıldı toplantı. Yani o dinleyenler zaten şey halka açık değil ki. Özel şeyler, uzmanlar arasında. Otelin parasını da vermediler. Şeyde uçak parasını da vermediler. 3 ay sonra ancak alabildim. Ama ondan sonra bizimle irtibatı tamamen kestiler. Arkasından Türkiye'dekiler tamamen kestiler irtibatı 2005'ten beri. Niye? Faize fetva vermeyen adamla ne işleri var? Bak bugün faizsiz diye kurulan o kuruluşlar ikide bir hücum ederler. 12 Eylül şu bu. Tamam kardeşim 12 Eylül'ün bir sürü yanlışları var. Ama sen o sevmediğin 12 Eylül'ün kurduğu faizsiz bankayı sen resmen faizli hale getirdin. Onu hiç düşünmüyor musun? Sen Allah'a vereceğin hesaba bak. 12 Eylül'cü kendi hesabını verecek Allah. Sen hesabına baksana. Bugün her birisi gırtlağına kadar faizli kurum haline geldi. İşte bizim Servet Bayındır anlatıyor geçen de bir toplantıda. O şeyde Medine'deki toplantıda ilk önce salonu terk eden Abdüstettar Ebu Gudde vardır ki çok meşhur bir adamdır. Diyor ki bir toplantıya diyor şey göndermiş. Kendi gelmedi de tebliğini göndermiş. %33'e kadar faiz alınırmış. Ya bunlar ne? Bir gün bana telefon açtı Abdüstettar. Niye bizim toplantılara katılmıyor? Bunu sen mi söylüyorsun dedim ya. Bunu söyleyen sen misin? Bilmiyor musun niye katılmadığımı dedim. Dolayısıyla hakikaten Vedat'ın da çok güzel anlattığı gibi İslam aleminin durumu çok çok kötüdür. Batı'da İslam enstitüleri vardır, araştırma merkezleri. Yanlışları şey yapıyorlar, vücuda bir mikrop, vücut hasta. Hasta yattığı zaman da getirip size ilaç satıyor Batılılar. Batılılarda da bir şey yok ki. Azıcık dik durduğunuz zaman kaçacak delik ararlar. Onun için biz hayatımızı savaşa değil. Şimdi Diriliş Ertuğrul herkesin böyle tepelere çıkardığı şey ne var? Sadece savaş. Ya İslam savaş dini mi? İnsan Allah'tan korkar be. İslam savaş dini mi ya? Böyle bir İslam anlayışı olur mu? Sonra oranın şeyinde gidip faiz reklamında kullanacaksınız. Başrollerde oynayan kişiyi. Oh ne güzel. Bu ne ya? Bu ne? Ama son söz şu, herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, engel olamayız. Allah yardımcımız olsun. Yapacağımız şey şu, herkes cehenneme gider ama ben asla. O kadar. Musa aleyhisselam gibi, Harun aleyhisselam gibi, Muhammed aleyhisselam, bizim sadece kendimize gücümüz yeter. Doğru yoldan asla ayrılmayalım. Allah rızasından ayrılmasın. Allah hepinizden razı olsun.